Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Artık podcast işine geri döndüm. Sizlerin güzel yorumları sayesinde podcast yapmaya çok hem de istekli bir şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla inşallah güzel bir şekilde sonuç alırız. Şimdi bu podcast'in ben gerçekten çok rahat geçmesini istiyorum. Böyle sizi yormasın, benim sesim sizi rahatsız etmesin. Hani ben de bunu yaparken çok yorulmayayım. Dolayısıyla arka plandan böyle çok ufak bir müzikle birlikte bir dinleyelim bakalım. Evet, böyle bu şekilde bir müzikle birlikte podcast'imizi yapacağız. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bugün neler yapacağız? Ha, bu arada şöyle bir şey var. Artık bu podcast'imde sadece Apple'dır veya beni dinlemeyi sevenler değildir. Haftalık teknoloji gündemi şeklinde bu haftanın benim gözümde ve uluslararası kaynaklarca nelerinin önemli olduğundan bahsedip anlatma üzerine olacak. Yani eskisi gibi sadece tek bir içerik söz konusu değil. Bu haftanın konularından bir bahsedeceğim ve bu podcast'in bölümlerinin, bölüm derken episode olarak değil, podcast'lerin kısım kısım bazı tarafları da YouTube'a koymayı düşünüyorum. Bu ne demek oluyor? Yani mesela bu hafta konuşacağımız konulardan iki tanesini ben YouTube'a koymak da istiyorum. Çünkü bilgilendirici içerik ve güzel bir içerik. Umarım bu içeriği herkes sever. Şimdi bu hafta ilk olarak sizinle birlikte Spotify'dan birazcık bahsedeceğiz. Niye? Çünkü bugün ayın 3'ü sanırım. 2 Aralık'ta Spotify bu Wrapped listelerini yayınladı. Yani bu da ne demek oluyor? Instagram'da gördüğümüzde ben bu kadar şunu dinledim, bu kadar onu dinledim. O görseller. Ve bununla birlikte Spotify'ın önemi, aldığı hamlelerden birazcık bahsetmek istiyorum ben yine kendi analizimle. İkinci bir konu ilginizi çekeceğini düşünüyorum. 2020'nin en iyi fotoğraf çeken cep telefonları üzerine olacak. Ve burada sadece 2020 yılında çıkmış telefonlar bu listeye dahil olacak. Tabii bu telefonları ben test etmedim ama benim de YouTube'da takip ettiğim teknoloji devlerinin yaptıkları bir takım deneyler var. Bu deneylerden bahsedeceğim ve bunun sonucunda da tabii bu telefonlara bakıyorum. Ben 16 telefon var ve sadece 5 tanesi Türkiye'de satılıyor. Diğerleri Türkiye'de satılmıyor ama 2020 çıkışlı olduğu için muhakkak gelecektir. Bu konuda bir çekincem yok. Hani bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir sonraki bakacağımız konu Twitter'ın biliyorsunuz Fleets diye artık storyleri var. Onlardan bir bahsedeceğiz. Yine macOS Big Sur'daki yavaşlamalardan bahsedeceğiz. Yine Apple'ın App Store üzerinde şirketlere karşı uyguladığı politikalardan birazcık bahsedeceğiz. Benim yurt dışında Alphabet diye bir şirket var. Alphabet diye geçiyor. Bu Alphabet şirketinin Loon diye bir alt şirketi var, bir projesi var. Ve bununla ilgili birazcık bahsetmek istiyorum. Ne kadar güzel bir şey olduğundan ve bunların son durumundan birazcık bahsedeceğim. Aynı şekilde çok önemli bir konu var gündemimizde bugün. Qualcomm Snapdragon 888, yani bu Apple'da bir çip çıktığında, bir telefon çıktığında ben nasıl hype'lanıyorsam aynı şekilde. Bu da Android camiası için o demek ve benim de ilgimi çeken çok fazla özelliği olduğu için birazcık bundan bahsedeceğim. Ve podcast'imi sonrasında da bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi ben bu konularda sabaha kadar konuşurum. Dolayısıyla olabildiğince kısa tutmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi özet kısmımız bittiği için özet kısmını geçiyorum ve ilk konumuzla devam edebiliriz. Evet, ilk konumuz size az önce de bahsettiğim gibi Spotify'ın bu storyleri ve Spotify Wrapped ile alakalı olacak demiştim zaten. Şimdi Spotify'a bir göz atalım. Bence Spotify şu anki çağımızın en akıllı bir şekilde, yani en akıllıca hamle yapan business strateji olarak şirketlerinden bir tanesi. Neden? İnanılmaz açıklar gördü, inanılmaz şeyler yaptı. Ve bu arada şunu söyleyeyim, bu Spotify Wrapped birazcık benim için işin bahanesi oldu. Ben Spotify'dan zaten bahsetmek istiyordum ama YouTube kanalında çok fazla izlenmiyor böyle şeyler. Çok hikayeye kaçıyor. O yüzden burada bahsedeceğim özellikle. Şimdi Spotify İsveç'te mi öyle bir yerde kuruluyor zaten bayağı bir önce. 14 sene falan önce kuruldu ve hala var diye hatırlıyorum. Allah. Şimdi Spotify'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi burada şu. Podcast ile ilgili inanılmaz girişimleri var. Ben bunu podcast yapıyorum diye söylemiyorum sizlere ama Spotify bir düşündüğümüzde Joe Rogan'ın podcastini satın aldılar. Şimdi size bunun arkasındaki bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Spotify normal şartlarda biliyorsunuz hani müzik dinlediğimiz bizim bir uygulama. 14 yıl önce var olması neyi değiştiriyor? Bir şey değiştirmiyor ama internetin yaygınlaşması Spotify'ı aslında var etti. Böyle düşündüğümüzde ve bu bağlamda gayet güzel devam ediyor falan. Geçtiğimiz bu pandeminin önceki dönemlerinde, yani yine pandemi sürecinde diyeyim ben, 6 aylık süre zarfında Joe Rogan diye bir abi var. Bu abi dünyanın en çok indirilen podcast'te haftalık ya da aylık 150 milyon desem biraz uydurabilirim de öyle bir indirmesi var abinin toplamda. Ya da toplamda 150 milyon da olabilir, istatistikleri şimdi yanlış söylemeyeyim. Ve bu bağlamda benim takibime girdi aslında bu konuda. Şimdi Spotify dediğim gibi müziklerle uğraşırken bir anda podcast camiasında burada merak saldı. Niye? Çünkü gördük ki podcast camiasında bir gelişmeye ihtiyaç var. Bir podcast işine girmek istiyor. Ve gitti Joe Rogan'a, dedi ki kardeşim, dedi, bu normalde podcastlerini YouTube'da yayınlıyordu ve işte Apple Podcast'lerde vesaire. Dedi ki sen gel Spotify eksklusif olarak işte 1 Kasım tarihinde ya da 1 Eylül 1 Ekim hatırlamıyorum, podcastlerini yapmaya başla. Ve Joe Rogan'ın podcastini 100 milyon dolara satın aldılar. Hakları hala Joe Rogan'da, sadece eksklusif olarak Spotify üzerinden olacak. Şimdi diyeceksiniz ki ya buna ne salak şirket, yani 100 milyon dolar verilir mi? Yani podcast lan bu, kaç kişi dinliyor? Şimdi tamam, Türkiye'de bu kitle inanılmaz derecede artış da eskiye göre. Ama evet, podcast baktığımız zaman bir YouTube değil, yani 100 milyon dolar ne? Spotify bunu duyurdu. Dedi ki Joe Rogan'la biz anlaşma yapacağız, satın alıyoruz. Ve Spotify'ın net değeri 2 milyar dolar arttı. 48 saat içinde bunu duyurduktan. Adamların net worth 3 milyar dolardı yanlış hatırlamıyorsam, ya da rakamları şu anda tam doğru söylemiyor olabilirim. Rakamların üzerine 2 milyar dolar hisse olarak döndü. Çünkü hisseleri yükseldi adamların. Neden? Joe Rogan satın almaları, bu yaptıkları sohbetler, bunların hepsi gerçekten son derece önemli bir şekilde Spotify'a geri dönüş sağladı. İkinci bir konu şu. Joe Rogan dediğimiz şey, mesela insanlar Joe Rogan dinlemek istiyorsa Apple'ın podcast uygulamasını kullanmak zorunda. İşte Android'in podcast uygulamasını, Google'ın podcast uygulamasını kullanmak zorunda. Ve Spotify dedi ki bakın, ben sizin en güçlü elemanınızı elinizden alıyorum. Aynı zamanda Apple'a, Google'a da meydan okuyor burada. Podcast dinleyicilerini de buraya yönlendiriyorum. Şimdi böyle bir şey var ortada. Böyle bir vizyon var. Şimdi düşünün abi, en iyi ikinci podcast'i, en iyi üçüncü podcast'i, en iyi dördüncü podcast'i almış olsaydı Spotify belki hisselerindeki o artışı sağlayamayacaktı. Ve koyduğu kontentlerin onlara getirisi bu anlattığım denklemin içerisinde değil şu anda. Daha bir de bunların dönütü olacak. Kullanıcı sayıları artacak. Onlar başka podcastleri keşfedecekler vesaire vesaire. Peki diyeceksiniz ki podcastlere bu kadar fayda sağlıyor. Tamam, bu kadar yatırım yapıyor. Başka ne yaptı? Hani sonuçta podcastle ilgili başka ne girişim var bunların? O da var. Şimdi benim podcastim eskiden SoundCloud'da yayınlanıyordu. Ve SoundCloud'da yayınladığım podcastim için ben aylık 11 euro para ödüyordum. Niye? Çünkü SoundCloud sana diyor ki sen, diyor, 4 saat kayıt limitini geçtikten sonra toplamda kendi kanalında para ödemek zorundasın. Şimdi kötü bir olay mı? Çok kötü bir olay. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur ödüyorsun. Bir de dinleniyordu o zamanlar podcast. Bedava değildi yani. İşte başka Lipsync falan bir sürü siteler vardı, böyle araştırdığımda görmüştüm. Ha bu arada bu işin mantığı şudur. Siz eğer Spotify'a bir podcast koymak istiyorsanız, Apple Podcast'lere bir podcast koymak istiyorsanız, gidip de podcast'inizi Apple'a, Spotify'a yüklemezsiniz. Podcast'lerin yüklendiği bir RSS feed diye bir şey vardır. RSS feed diye. Siz bir RSS feed sağlayan bir siteye podcast'inizi yüklersiniz. O site sizin adınıza bütün podcast sağlayıcılarına dağıtımınızı yapar. Yani ben bunu gidip de SoundCloud'a yüklüyordum. SoundCloud aynı zamanda RSS feed sağlayan bir firma. Bu Apple'a, Spotify'a o RSS key diye bir şey var. RSS yayın anahtarı gibi bir şey bu, Twitch'te olan gibi. Onu kopyalıyorsun, yapıştırıyorsun. Böylece bütün platformlarda var oluyor senin olayın. Tam olarak durum bu şekildeydi işte. Fakat Spotify Anchor adı altında bir podcast için altyapı sağlayan siteyi de bununla birlikte satın aldı. 30 milyon dolar mı, 3 milyon dolar mı, yanlış olmasın, onu çok hatırlamıyorum. Ve bunu tamamen bedava yaptılar. Dolayısıyla şu anda podcast yapmak isteyen biri Spotify ile bütün işini halledebilir. İnanılmaz bir arayüz, inanılmaz bir kolaylık. Tek tek giriyorsun, kaydediyorsun, yolluyorsun, seçiyorsun abi, dağıtıyor sana. Müthiş. Ve bir de oyunu şöyle arttırdılar. Şimdi ben pandemi öncesi Derinden Sohbetler diye bir podcast yapıyordum. Arkadaşlarımla geyik muhabbeti yaptığım, tecrübelerimizi paylaştığımız vesaire. Şimdi tabii pandemi yoktu o zaman. Herkes geliyordu benim evime. Sohbet ediyorduk, muhabbet ediyorduk. Artık öyle bir şey yok. Pandemi var çünkü. Ne yapacağız? Nasıl ben podcast kaydedeceğim? İnternetten. Şimdi internetten ben bir Zoom konuşmasına giriyorum abi. Adam benim dediğimi anlamıyor. Ben onun dediğini anlamıyorum. Arka plan seslerini alıyor. Bu Teams'de aynı şekilde. Bazı uyanık firmalar online podcast servisleri yapmışlar. Rezalet ötesi. Dedim bari telefondan bağlayayım. Abi şu anda duyduğunuz bu dolu ve dinamik sesin yanında o telefon sesi de bir duyulmuyor. Anlatamam size. Abi dedik ne yapacağız yani böyle olmaz. Tam bunu ben kara kara düşünüp araştırıyordum. Sonra vazgeçtim zaten. Telefon hattı bağlayabildiğim böyle bir makine aldım. Rodecaster Pro gibi böyle diyorum ama müthiş bir makine. Ve şimdi bu Anchor dediğim Spotify'ın satın aldığı servisin artık şöyle de bir özelliği var. İnsanlara link atıyorsun. İnsanlar internetten bağlanabiliyor. Şimdi bunun üzerine geleceğim. Ve sana inanılmaz kaliteli bir ses yayınıyla sesi aktarıyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Adam, ya ben mesela takipçilerimden bir tanesini podcast'ime almak istiyorum. Ki YouTube'da mesela bunu haftaya kanalıma katılmış olan paralı üyeliklerden başlayacağım. Birkaç konuda fikir almak için sohbet muhabbet ve bunları yayınlayacağım. Şimdi bu bağlamda baktığımızda insanları buraya nasıl alacağım diye düşünüyordum. Şimdi ben arıyorum abi. İşte birisi üye olmuştu. Üye olanı arıyorum. Bir link gidiyor ona. Linke basıyor. Join room diyor. Join room diyor. Ve ben onun sesini çok daha kaliteli bir şekilde buraya alabiliyorum. Ve bunun testini bizzat ben de yaptım. Arkadaşlar ses kalitesi inanılmaz. Yani şöyle inanılmaz. Tabii ki internetten olduğu yine belli. Ama bu böyle internetten dinleyeceğiniz saçma sapan olan şeylerden falan aşırı daha iyi. O yüzden böyle de bir hamle yaptılar. Ve aynı zamanda Joe Rogan'ın podcastiyle birlikte videolu yayınlara da video podcast yayınlarına da geçecekler. Dolayısıyla şimdi benim bu podcastimin ilerleyen dönemlerde sizlerin talebine göre çeşitli platformlarda videolu halleri de bulunabilir. Haberiniz olsun. Bu da güzel bir şey olacaktır yine. Şimdi bir dakika müsaadenizi istiyorum. O sırada müthiş caz listemi dinlemeye devam edin. Bir hemen geliyorum. Evet, geri geldim. Müziğimizi kısalım yine. Şuradan. Evet, şu anda güzel oldu. Ya şimdi podcast yapmaya şey de unutmuşum ben. Arada su içmem falan gerekiyor gerçekten. Çünkü sesim tıkanıyor. Eskiden alışıktım buna. Hiç sıkıntı olmuyordu. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Yani daha doğrusu ikinci konumuza gelmeden önce şunu bir kere özetlemek istiyorum. Spotify'ın Wrapped özelliğine hiç değinmedim daha. Bir ondan bahsedeceğim hemen. Şimdi Spotify'ın inanılmaz bir marketing stratejisi daha var burada. O da şu. Adamlar paylaşılan müziği, yani mesela bu Starbucks'ta da var abi. Starbucks'ta, bazı Starbucks'larda, özellikle yeni açılanlarda insanların isimleri yanlış yazılıyor. Niye? Çünkü insanlar isim yanlış yazıldığı zaman dalga geçmek için story atıyorlar. Ne diyor? İşte aa bak benim adımı Derin Hanım yazmış falan, benim başıma çok geliyor. Ama ben bunun her storiesini attığımda Starbucks için bir adet reklam oluyor bu ve adamlar, yani şöyle düşün abi, sen hem Starbucks'a gidiyorsun, hem kahveni alıyorsun, hem reklam yapıyorsun bilmeden. Böyle bir algıya sahipler insan üzerinde. Tıpkı bunun gibi Spotify'da aynı şekilde. Adamın hem servisini dinliyorsun, hem para veriyorsun, hem reklam yapıyorsun. Çünkü niye? Adam sana iki animasyon koyup en çok bunu dinledin, en çok şunu yaptın diye iki görsel sunuyor, iki yazı sunuyor. Böyle bir marketing stratejisi olabilir mi ya? Yani bunu olumlu anlamda söylüyorum. İnanılmaz. Ve bunu yapan ilk kişilerden biri benim ya. Çünkü niye? Sonra Twitter üzerinde şeyler dönmeye başlıyor işte. Bu böyle daha güzel, bu böyle daha güzel falan filan. Yani inanılmaz bir marketing var ve Spotify'ın bu yıllar içerisinde uyguladığı en güzel uygulamalardan bir tanesi. Yaklaşık olarak 2010 kaçtan beri uyguluyordu? 2016 mı 2017 mi, ne, o zamandan beri var. Hepinize de tavsiye ediyorum. Eğlenceli de aslında. Bunun için girip Spotify'a 2020 özetinize bakabilirsiniz. Evet, şimdi diğer konumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlarım, şimdi yeniden ikinci bir konumuza geçtik, ikinci bir bölüm olarak. Şimdi size olaydan bir bahsetmek istiyorum. Bu anlatacağım şey MKBHD diye bir kanal. MKBHD. Bildiğimiz zenci bir abimiz, Türk, dünyanın en büyük teknoloji YouTuber'lardan biri. 13 milyon takipçisi var YouTube'da. Zaten muhakkak birkaç videosuna denk gelmişsinizdir. Eğer uluslararası birkaç video izlediyseniz herhangi bir konuda. Her yıl en iyi cep telefonlarını anlatan, en iyi kamera konusunda testler yaptıran falan filan bir serisi var bunun. Beğendiğim noktası şu, adam 10 milyon kişiye ulaşabiliyor. Bakın videosunu izleyenler, takip edenler değil. 10 milyon kişi, ben de dahilim buna, aktif olarak yaptığı kamera testlerinde sosyal medyada oy kullanıyor. Ya adamın 10 milyon kişilik bir kamuoyuna, bakın aksiyon alan kamuoyu, izlemek ya da pasif olan değil, aktif 10 milyon kişilik kamuoyuna erişimi var. İnanılmaz. Şimdi bu arada şunu da söylemek istiyorum. Podcast'in bu kısmı YouTube'a video olarak da gidecek. Ben olabildiğince YouTube için burayı zaten görsellerle birleştirmeye de başlayacağım. Ve şu anda da Derinden Teknoloji'nin haftalık teknoloji gündemi podcast'ini dinliyorsunuz. Bu konuşmanın devamını ve detayını dinlemek isterseniz de Apple Podcast'lerden, Spotify'dan Derinden Teknoloji yazmanız yeterli. Farklı farklı teknolojik konuları konuşuyoruz burada ve YouTube kanalımdan birazcık daha farklı olarak da genel olarak her türlü haftalık teknoloji update'ini sizlere, bu güncellemesini buradan sunmaya çalışıyorum. Ve şu anda konularımızdan bir tanesi de en iyi fotoğraf çeken cep telefonu. Şimdi bu olay, dediğim gibi, bu YouTuber'ın yaptığı bir test var. Ve bu testle ilgili de benim en önemli beğendiğim noktalardan biri şu. İnsanların tepkilerine göre bu testi revize ediyor adam. Şimdi teste katılan 16 tane telefon var, 2020 yılında çıkmış ve bunların 5 tanesi sadece maalesef ki Türkiye'de. Niye bu kadar az? Daha gelmemiş olabilir. Daha gelmemiş olması çok normal. Çünkü 2020'nin, yani tamam sonundayız ama 2020 Mayıs'ta çıkan bir telefon Türkiye'ye gelmiyor. Al işte, şu anda ben 12 Pro Max alamıyorum. Geçtiğimiz ay çıkan bir telefon için. Şimdi eşleşmeler de tabii ki rastgele bir şekilde yapılıyor ama aşağı yukarı birbirine denk telefonlarla yapılıyor. İlk olarak ise ben telefonları okumak istiyorum. Moto Edge Plus telefonu var. iPhone SE var. Bunlar birinci eşleşme. İkinci eşleşme Mate 40 Pro, Poco F2 Pro. Bu ikinci eşleşme. Üçüncü eşleşme Oppo Find X2 Pro. Bakın Türkiye'de bu telefonlar yok. Şimdi hangileri var bahsedeceğim. Pixel 5, üçüncü eşleşme. LG Wing Zenfone 7 Pro. Bunlar dördüncü eşleşme. Surface Duo, Sony Xperia 1 Mark 2 diğer eşleşme. Mi 10 Ultra, OnePlus 8 Pro diğer eşleşme. iPhone 12 Pro Max ve OnePlus 8T diğer eşleşme. Note 20 Ultra ve Pixel 4a'da en son eşleşme. Bu telefonların arasından iPhone SE, Mate 40 Pro, Poco F2 Pro, iPhone 12 Pro Max ve Note 20 Ultra Türkiye'de var. Onun dışında diğer telefonlar henüz Türkiye'de yok. Şimdi testin oluş biçimini size bir anlatmak istiyorum ben. Abi adam fotoğraflara A'dan işte kaç tane, 16 tane saydım. 16 harfe kadar sıra veriyor her birine tek tek. Bunu sosyal medyasına, hem Twitter'a hem de Instagram'a koyuyor. Koyduğu bu sosyal platformlarda gelen oylamalara göre işte ilk hafta 16 telefon arasından yapıyor. En çok oy alanlar A, B, C, D mi? Ya da E, F, G, H mi? Neyse. Buradan seçiyor. Ve bunları bir sonraki rounda bırakıp aynı fotoğrafı aynı kazanan telefonlarla çekiyor. Bunun aynısını yapıyor. Bir sonraki derken ortaya bir kazanan telefon çıkıyor. Ve bu, tekrardan söylüyorum, 10 milyon kişinin etkisiyle birlikte. Şimdi birinci rounda bakıyoruz. Moto Edge Plus'la iPhone SE arasındaki fotoğraf. Şu an fotoğrafta zaten ekranda görebilirsiniz. iPhone SE'ye bakıyorum. iPhone SE burada tabii... Şu da önemli burada. Seçilen fotoğraf çok önemli. Niye? Çünkü bak, sarı var, kırmızı var, mavi var, gökyüzü var, adam var, tonu koyu renkli, kırmızı var, dinamik range'i çok fazla, aralıklar çok fazla. Yani fotoğraf da güzel fotoğraf. Ona göre seçilmiş. Şimdi buna bakıyoruz. Ben açıkçası ilkine ve ikincisine baktığımda ikincisinin daha canlı olduğunu görüyorum. Ve ikincisi pencereden baktığımızda aslında iPhone'da daha kötü. Yani iPhone'un pencereden bakış açısı birazcık daha kötü olmuş diğerinden. Ama renkleri biraz fazla soldurmuş gibi duruyor bence. Zaten bu round'un galibi de %61 ile Moto Edge Plus, yani A resmindeki fotoğraf oluyor. Şimdi ikinci eşleşmeye geliyorum. Mate 40 Pro ile Poco F2 Pro. Bu eşleşmenin galibinden bahsedeceğim size. Mate 40 Pro burada galip oluyor. Yani C şıkkındaki telefon, inanılmaz bir fotoğraf zaten. Ben de şu anda buradan görüyorum. Siz de bakarak görebilirsiniz. Hani podcast dinleyicileri için şu anda pek bir şey ifade etmiyor olabilir bu ama dinamik range gerçekten çok güzel ve görsellerin, renklerin dengelenmesi burada gerçekten çok hoş. Ama zaten testin parametreleri dışında sonuçları daha önemli. Neler çıkardığımız daha önemli. Oraya da Geleceğim. Sıradaki telefonlarımız Oppo Find X2 Pro ile Pixel 5. İkisi de Türkiye'de olan telefonlar değil ama Pixel 5 %82 ile kazanıyor. Çekim açısı falan daha yakın ama gerçekten arka tarafı kadar almış. Burada Pixel 5'in en büyük özelliği şu. Dinamik açıklığı, dynamic range'i çok yüksek olan fotoğrafları bile müthiş dengelemiş. O yüzden kamerası da gerçekten müthiş. %82 ile kazanmasına şaşırmamalı. Şimdi sıradaki fotoğrafa geçiyorum. LG Wing ile Zenfone 7 Pro. Ve burada %51 ile Zenfone 7 Pro aslında bu şeyi, yani alttaki resim olarak kazanıyor. Resmi birazcık fazla mavileştirmiş aslında baktığınızda. Ama arka planın görüntüsü vesaire, bunların hepsi çok daha güzel. Yine dinleyiciler için biraz daha betimlemeye çalışacağım. Yani renklerin üzerine düşürdüğü, gökyüzünden gelen ışıkların rengi, o tint dediğimiz mavilik, kırmızılık, bunların ayarları çok güzel yapılmış. Bu gerçekten çok şık bir kıyaslamaydı. Şimdi diğerine gelmek istiyorum buradan hemen. Diğerine baktığımız zaman Surface Duo ile Sony Xperia i2. Sony Xperia i2 biliyorsunuz bu sene yeni çıkan bir telefon. Sony'nin tekrardan girişim yapıp çıkardığı bir telefon. İnanılmaz bir kamerası var ve %80 ile burada galip gelen telefon bu olmuş. Şimdi sıradakine bakmak istiyorum. Sıradakine bakamıyorum. Niye bakamıyorum? Sıradakine bakmak istiyorum. Burada Mi 10 Ultra var ve OnePlus 8 Pro var. Mi 10 Ultra %74 ile birlikte bu yarışmanın da galibi oluyor. Aynı şekilde iPhone 12 Pro Max, OnePlus 8T var. Buradan kazanan OnePlus 8T oluyor %86 ile. Bakınız. %86 dediğimiz gerçekten çok kötü bir rakam yani iPhone 12 Pro Max için ama direkt eleniyor. Aynı şekilde Note 20 Ultra ile Pixel 4a'ya bakıyoruz. Note 20 Ultra burada %54 ile yine kazanmış oluyor. Şimdi fotoğrafların ikinci serisine geçeceğim. Burada bütün fotoğrafların birbiriyle aynı şekilde çekildiğine emin olabilirsiniz. Aynı poz, aynı şey ve üst kısımdan şu anda devam ediyorum. Şu anda mesela ekranın ortasında bir tane salata var. Bir ne var orada? Masa var. Mum var. Burada dikkat çekici etmen mum. Niye mum? Çünkü burada şöyle bir özellik var. İnsanlar ilk önce muma bakıyor. Bu mum ne kadar parlak, bu mum ne kadar gözüküyor, nasıl duruyor? Bu yüzden insanlar ilk buna bakıyor ve Moto Edge Plus'a baktığımız zaman fotoğrafı karşımıza bu şekilde geliyor. Mate 40 Pro'nun aynı şekilde bir fotoğrafı var. Şimdi ben burada değerlendirdiğimiz mum fotoğrafı için birazcık yorum yapacağım. Yani Moto Edge Plus'ta açıkçası mumun aydınlık olan o ışık kısmı değil de mumun yüzeyi belli. O yüzden bence bu çok iyi bir fotoğraf değil. Şimdi Mate 40 Pro'ya bakıyorum. Mate 40 Pro gerçekten sanki yapay zeka ile bunu akıllandırmış gibi muma, özellikle bu parlak noktaya bakıyorum. Hem mumun ışığını hem mumun kendisini ayrıca ayırt edebiliyorsunuz. Ama birazcık soluklaştırmış gibi hissettim ben. Şimdi buradan sonra Pixel olana geçmek istiyorum ben yine. Pixel birazcık karanlık kalmış ve tamam, mumun tabanı tamamı gözüküyor ama üzerindeki ateş gözükmüyor. Yani çok da şahane bir fotoğraf değil aslında. Zenfone 7 Pro'ya bakıyorum. Ben bunu da çok beğenmedim. Mesela Mate 40 Pro bence burada daha güzel göstermiş. Şimdi yine çok detayına girmek istemiyorum ama baktığımız zaman görüyoruz. Mumun kendi kısmı ayrıyeten gözüküyor. Mumun sarısı ayrıyeten gözüküyor ve salata. Şimdi ekranda salata var dedim ya, kırmızılı, turunculu, morlu, yeşilli. İnanılmaz gözüküyor. Yani o renk tonlarının ayrımı çok iyi olmuş. Bir de bu parlaklık ayarıyla birlikte. Şimdi diğer bir telefonumuza burada geçelim. Sony Xperia. Ha, bu arada onların galiplerini de söylemem gerekiyor size. Pixel 5 ile Zenfone 7 Pro arasındaki galip de %62 ile Zenfone 7 Pro. Şimdi sıradaki telefonumuz Sony Xperia 1 Mark II. Müthiş bir telefon, müthiş kamerası var ama parlak alanlarda tabiri caizse çok kötü performans sergilemiş. Bundan sonra gelen de Mi 10 Ultra. Mi 10 Ultra da kötü ama diğeri kadar kötü olmadığı için seçilen %60 ile Mi 10 Ultra olmuş burada. Bir sonrakine bakıyorum. OnePlus 8T. Şimdi OnePlus 8T'ye baktığımda parlak alanları kötü. Dolayısıyla beğenmedim. Salatanın rengi soluk. Arka plan kötü. Ya iğrenç bir fotoğraf bence diğerlerine nazaran. Az önce anlattığım parametrelere baktığımızda. Ve bunun kazananı da Note 20 Ultra %95 ile kazanmış. Fotoğraf tek kelimeyle müthiş. Mumun ışıklı alanı muhteşem. Salatanın renkleri muhteşem. Ama Mate 40 Pro ile kıyasladığımız zaman bence... Yani sanki Note 20 Ultra alır gibi duruyor. Evet. Sıradakine geçebiliriz buradan. Şimdi bir sonraki testte yine kullandığı aynı şekilde fotoğraflar mevcut. Mate 40 Pro ve Zenfone 7 Pro var. Zenfone 7 Pro %52 ile yine kazanmış. Ve finale kadar gelmiş oluyor böylece baktığımız zaman. Çok da iyi bir aslında kamerası yok ama fotoğrafları kıyasladığımız zaman mesela ikisi arasında ben bakıyorum. Yani sarılar çok daha güzel sarı çıkmış. İnsanın renk tonu birazcık daha silik çıkmış. Böyle bir şey çıkıyor ortaya. Diğerine bakıyorum, Mi 10 Ultra ve Note 20 Ultra. Bakın Note 20 Ultra ile Mi 10 Ultra'nın kıyaslaması var şu anda. Mi 10 Ultra pardon. Mi 10 Ultra %66 ile Note 20 Ultra'nın burada önünde gelmiş. Niye? Çünkü Note 20 Ultra objeyi daha odaklarken, fotoğrafta şöyle bu arada. Bir duvar, duvarın önünde adam elini kaldırmış ve kamerayla birlikte onu çekiyor. Baktığımız zaman burada görüyoruz ki Note 20 Ultra'nın yani birazcık kötü olmuş. Bence Xiaomi'nin çektiği Mi 10 Ultra çok daha güzel. Renkler daha soluk ve objeye odaklı bir görüntü verdiği için Note 20 Ultra burada %66 ile elenmiş. Şimdi final fotoğraflarına gelecek olursak, arka planda bir duvar, beyazlıklar, taşlar, ön planda bal kabakları, turuncu ve somon rengi. Yani aslında canlı olması gereken bir fotoğraf. Ve bu arada finale kalan iki telefonumuz da Mi 10 Ultra ve Zenfone 7 Pro. Yani iPhone 12 Pro Max'in ben elenmesini hadi anlayabilirim. Ama Note 20'yi anlayamıyorum. Geçen yıl en iyi kamera ondaydı. Bu sene çok daha farklı dinamikler var demek ki. Şimdi ilk fotoğrafa bakıyorum ben. Zenfone 7 Pro'nun çekmiş olduğu bir fotoğraf. Aynı şekilde burada Mi 10 Ultra'ya bakıyorum. Yani Mi 10 Ultra daha canlı ama çok canlı. Bal kabaklarının o turuncu rengi fışkırmış adeta. Bu da demek oluyor ki fotoğraf var olduğundan çok daha renk olarak sature olmuş mu denir artık, ne denirse ona. Çok daha parlak renkleri. Dolayısıyla artık bu yapay bir hava kattığı için kazanan da zaten %54'te Zenfone 7 Pro olmuş. Şimdi biz bu testten ne çıkarmalıyız? Asıl demek istediğim nokta bu. Zaten YouTube'da en önemli gideceği noktayı da bu olarak görüyorum ben. Abi bizim Instagram'a koyduğumuz fotoğrafla Twitter'a koyduğumuz fotoğraflar fark ediyor. Mesela niye bu test hem Twitter'dan hem Instagram'dan yapıldı ve final fotoğrafına baktığımızda Instagram'daki fark çok bariz olmasa da, pardon, Instagram'daki fark çok bariz olsa da Twitter'daki fark o kadar bariz değil. Niye değil? Çünkü Instagram bizim koyduğumuz fotoğraflara kırmızıya, yani sağ tarafa doğru satürasyon ekliyor. Yani benim kırmızım daha kırmızı gözüküyor. Benim mavim daha mavi gözüküyor. Şimdi ben şu anda gördüğünüz videoya, bunu yine podcast dışı konuşuyorum, neon ışıklar var etrafımda. Bir edit rengini daha canlı yapsanız burası panayıra döner. Çünkü mavi neon ışın var, ışık var, turuncu neon ışık var, ben kırmızıyım, arkada yeşil var, siyah var, beyaz var, hepsi var. Şimdi konuyu nereye getiriyorum? Yani Twitter'a koyduğumuz fotoğraflar daha özgün halinde kalırken Instagram bizim fotoğraflarımızı otomatik olarak daha renkli hale getiriyor. Yani siz hangi telefonu alırsanız alın, hangi kamera performansını alırsanız alın, siz otomatik olarak koyduğunuz platformun sıkıştırma türüne yine daha çok yanaşacaksınız burada. Ve bu da sizin için tabii ki bir fark yaratacak. Ama hani çıkarabileceğimiz bir şey daha var burada. Geçtiğimiz günlerde mesela iyi bir fotoğraf dediğimizin açıklaması beyaz tonuyla oluyordu. Yani mesela ben anneme göstereyim, der ki bu daha canlı, bu daha cansız. Hani sadece renklerin canlılığına göre bunu yorumlar. Ve bu benim iPhone 11 Pro Max'imde gördüğüm görüntüye göre, sizin telefonunuzda gördüğünüz görüntüye göre, Samsung'da, Huawei'de, bilgisayar, televizyon, iPad, kamera, her yerde gördüğünüz görüntü birbiriyle kesinlikle aynı görüntüyü size vermeyecektir. Şimdi bu şu demek oluyor. Ben mesela evde ya da stüdyoda video çekerken renk düzenine vesaire çok önem veriyorum. Abi bir bakıyorum, tamam çok güzel gözüküyor diye koyuyorum. Bunu kardeşimin XS Max'inde açıyorum. Televizyonda açıyorum. Abi iğrenç. Niye? Çünkü herkesin monitörü ve baktığı eşya farklı. Her platformun sıkıştırması ve kullandığı özellik de bu noktada farklı. Dolayısıyla hangi telefon kamerasını alırsanız alın, hangi görüntü sizin hoşunuza gidiyorsa kendi telefonunuzda ona göre seçmeye çalışın derim ben. Bunu diyelim ve şimdi yeni konumuza burada bence geçebiliriz artık. Evet, şimdi buradaki konumuz, konuşacağımız konu bizim Twitter'ın Fleets özelliği olacak. Şimdi Twitter bildiğimiz gibi uzun süredir var ve artık story özelliğini de getirdi. Şimdi Instagram'da story özelliği yıllardır var. Herkes story atıyor, ne yaptığını gösteriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve Instagram'ın storylerdeki o etkileşimi inanılmaz. Yani ve algoritması da çok anlaşılır. Bakın böyle bir özelliği var. Mesela ben Instagram'da bir tane story attığım zaman şunu görebiliyorum. Yeni özelliklerden birini kullanırsam eğer, tak benim çektiğim Reels attığım story otomatik olarak daha fazla insana ulaşıyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir etki yaratıyor bence. Sistemi anlayabilmemiz için ve bunun gibi diğer şeyler. Snapchat'te keza bu story muhabbeti ilk oradan çıktı biliyorsunuz. Onlar var ama Twitter'da bunu getirdi. Şimdi Twitter'da ne kadar kullanışlı bir onu bahsetmek istiyorum. Ben aktif olarak Twitter kullanıyor muyum? Evet kullanıyorum. Size son teknoloji haberlerini veriyor muyum? Hayır. Kendi çapımda arkadaşlarımla geyik muhabbeti yaptım. Bazen ekonomi haberlerini takip ettiğim bir platform benim için. Burada story, ya ben bu arada iki defa baktım storylere çıktığı günden beri ve iki kişininkine baktım. Çıktım. Twitter'ı insanlar anonim kullanıyor arkadaşlar. Şimdi Twitter'da bakıyorsunuz abi, bir kız bir tweet atmış. Giriyorsunuz ona. Bu kız kimmiş diyor. Instasına gidip bakıyorsun. Yani sen bir insanı Twitter'daki kimliğiyle tanımıyorsun ya da Twitter'daki kimliğine göre yaklaşmıyorsun. Dolayısıyla söyleyeceğim o ki otomatik olarak Twitter'da çok daha anonim bir dünya var ve buna story atılması sadece sayfaların daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak bence. Yani benim 100 bin kişilik Twitter sayfam var. Oturacağım abi, bu Twitter sayfasına reklam verdirteceğim. Diyeceğim ki story bu kadar. Onun dışında yani, çünkü Twitter'da zaten kendi ve orijinal içeriğini üreten çok az insan var. Bak, kendi yorumunu yapandan bahsetmiyorum. Kendini gösteren, bunu story ile birlikte destekleyebilecek ne içerik üretiliyor ki Twitter'da? Hemen hemen hiçbir şey üretilmiyor. O yüzden diyorum ben. Twitter'la ilgili düşüncem bu. Ama göreceğiz bakalım bu hikayeler özelliği nasıl bir şey olacak. Hep beraber bunu ilerleyen süreçlerde göreceğiz. İnşallah hayırlı olur, güzel olur. Ve bunu gayet güzel bir şekilde bize sevebiliriz. Şimdi arkadaşlarım, diğer konumuza buradan geçebiliriz. Evet, diğer konumuz macOS'teki yavaşlamalarımız bizim. Allah, bir ses kesildi. macOS'teki yavaşlamalarımız. Bunun çok üzerine durmayacağım zaten ama sadece genel bir fikrimi söylemek istiyorum ben Big Sur'la vesaire alakalı. Şimdi Big Sur'da şöyle bir şey var. Bu ne kadar uzun süredir var olursa olsun yeni bir sürüm. Bu da ne demek oluyor? Yani Big Sur hala, mesela benim 2017 MacBook Pro'm var ve ben yaptığım birçok işten dolayı Big Sur'a güncellemekten korkuyordum. Güncelledim ama bilgisayarımın kesinlikle yavaşladığını fark ettim. Çünkü 2020 yılında çıkan bir arayüz var ve bu arayüz 2017 bir bilgisayara göre bence değil. Ben günlük kullanımda bunun farkını yaşamıyorum. Niye? Çünkü benim bilgisayarım zaten iş bilgisayarı konfigürasyonunda çok para verilmiş bir bilgisayar. Bunu ben çok zenginim diye söylemiyorum da. Bu şekilde. Ve bunda yavaşlamalar olması normal. Bundan şikayetçi olanlar bence şu an için buna geçmese daha iyi olur. Şimdi yine Apple'la ilgili bir konumuz daha var konuşmak istediğimiz. Big Sur'un üzerinde çok durmak istemedim. Biliyorsunuz Fortnite App Store'dan çekildi. Niye çekildi, hiç düşündünüz mü? Çünkü Apple'ın şöyle bir sistemi var. Call of Duty'de var ya, bütün App Store'daki uygulamalarda ben 10 liralık bir uygulama içi satın alım paketi sunduğumda sadece Apple'ın satıp bundan aldığı komisyon 3 TL. Bir de bunun vergileri ödeniyordur muhtemelen. 2 lirada vergi, 3 lirada vergiye yaz abi. Adam 10 liralık bir paketten 4 lira para kazanıyor. Şimdi uygulama içi alım satım bir şey sağlıyor insanlara. Tamam, oyun içinde para verdiğinde senin uygulaman tükeniyor mu? Öyle bir şey yok tabii ki. Ama düşündüğümüz zaman biz şunu görüyoruz burada. Benim uygulama içi satın alım yaptığımda 10 liralık bir paket sunarsam eğer ben 4 lira kazanacağım. Niye sunayım? Ama insanlar bunu istiyor. O zaman ne yapacaksın? Yani öyle de bir durum var. Dolayısıyla bunların arasındaki farkları görmek de önemli. Fortnite'da dedi ki, ya birader dedi, bak artık yeter. Biz dedi para vermek istemiyoruz buna bu kadar. Sonra Apple'la restleşti, dedi ki ben Apple'dan çekiyorum o zaman Fortnite'ı dedi. Çekti. Şimdi baktığımız zaman mobil oyun endüstrisinin birçoğu Apple'da değil bence. Ama şunu düşünün. YouTube'da izlediğiniz en ünlü mobil oyun streamerları hangi cihazlardan oynuyor? Benim Call of Duty'de mesela izlediğim iPad Pro 2020. Yani App Store oynuyor. Şimdi Fortnite oynayan adam gidip de başka bir cihaz almak zorunda kalacak. Çünkü niye? Apple onu desteklemiyor. 2020 iPad'le oynuyorduysa artık oynayamayacak. Mantık genel olarak bu şekilde ve Fortnite buna itiraz ediyordu. Bütün markalar, bütün herkes buna ısrar ediyordu. Çünkü adam vergi kadar bir de senden kesiyor. Aslında baktığında. İki tane alıyorsun aldığın şeyden. Şimdi bize bu tanıdık gelecek bir şey tabii ki ama genel mantık bu şekilde. Ve Apple da bunun için şöyle bir hareketlenmeye sebep olmuş. Giriş yapmış diyeyim. eskiden yaptığı %30'luk kesintiyi küçük şirketler için %15'e düşürmeyi kabul etmiş. Küçük şirket olmanın şartları nedir bilmiyorum. Ama bu bağlamda baktığımızda artık mesela Apple yine Fortnite'tan %30 kesecek böyle baktığımızda, ama %15 daha düşürüp %15'lik bir komisyon kesintisine sebebiyet verecek ve alacak. Şimdi bu ne demek oluyor? Ne önemi var bunun diyeceksiniz. Şöyle önemi var. Firmalar 30 yerine 15 lira verecek ya da ne bileyim işte 3 lira yerine 1,5 lira verecek değil de, şu önemli: Apple bu konuda müşteri derken, yani müşteri biz değiliz burada. Apple burada kendi platformundaki insanların fikrini dinledi. Kendi platformundaki insanları elinde tutmak için bir hamle yaptı. Şimdi bu da demek oluyor ki aslında böyle baktığımızda bu business'taki, yani işletmedeki savaşların da büyük bir sonucudur bu mevzu. Kötü bir hamle bence. Tamam, küçük firmalar için iyi ama Apple için kötü. Niye kötü? Çünkü adam otomatik olarak, ya sen madem bunu yapıyorsun abi bunu da yaparsın, ya da biz bunu direttik bu da olabilir gibi bu şekilde farklı talepler de olabilir ve bu da Apple'a uzun vadede kötü bir şekilde geri dönüş yapabilir diye düşünüyorum ben. Ama Apple'ın bu konuda dinlemesi, ya tamam stratejik açıdan kötü ama müşteri ilişkisi bakımından, son kullanıcı bakımından da güzel. Niye? Çünkü feedbackleri alıyorlar ve dinliyorlar anlamına geliyor bu durum. Yani genel olarak Apple'la ilgili durum da bu şekilde. Şimdi size bahsetmek istediğim bir konu daha var. Ona geçelim. O da yine güzel ve hoşuna gideceğinizi düşündüğüm bir konu. Şimdi bu bahsedeceğim konu benim Amerika'da alfabe anlamına gelen Alphabet anlamında bir şirket var. Bu şirketin ne yaptığı, neyle uğraştığı falan önemli değil. İşte teknolojik şeyleri falan var. Bunların Loon diye, L-O-O-N diye bir şirketi var. Ve bu şirketlerin de adamların hedeflediği olay şu: hava balonlarını kullanarak rural area dediğimiz köy bölgelerine, erişimi olmayan, interneti olmayan bölgelere internet götürebilmek. Adamların böyle bir misyonu var. Müthiş bir proje. Şimdi Türkiye'de uzaktan eğitim süreciyle birlikte biz eğitim sistemimizin kaldırmadığını, ne kadar büyük problemler yaşadığını hep beraber gördük, öyle değil mi? Ve burada mesela ben ne görüyorum? İşte Twitter'da takip ediyorum. Mansur Yavaş diyor ki şu köye ben internet götüreceğim, bu köye ben bunu götüreceğim. Yani farklı farklı aslında baktığımızda Türkiye'de ulaşılmayan, internet olmayan yerler var. Ben kendi içinde bulunduğum kulüplerde sosyal sorumluluk projesi yapacağım zaman bakıyorum. Online bir hizmet vermek istiyoruz, başka bir şey vermek istiyoruz insanlara. Ama şunu görüyorum. Yani gördüğüm çocukların tableti yok ki, interneti yok. Şey diyoruz mesela, ne yardım yapılabilir? Böyle bir ders verelim, böyle bir şey yapalım. Ama gördüğümüz şey bizim şu oluyor: çocukların interneti yok. Nasıl internete girecekler, nasıl derse girecekler? Şimdi böyle sorunların olduğu bir ülkede bu şekilde bir teknolojiyle, hava balonları kullanılarak, ki yani İç Anadolu bölgesini düşünün. Nevşehir'deki balon turları vesaire, demek ki bu işe müsait ki bunlar yapılıyor. Yani ben eminim ki şeyde farklılıklar vardır. Hani şu bölgede, bu bölgede bu yapılır, bu yapılmaz, ama önemli olan balon değil burada. Yani insan erişiminin olmadığı bir teknolojiyi oraya taşıyamayacağın yerlerde aynı şekilde balonlarla bunu götürebilmesi. Ha bu arada asıl bahsedeceğim haber şu: bu güzel bir haberdi. Teknoloji dünyası buna bayağı sıcak yaklaştı. Ama velakin ne oldu? Gerekli yatırımı bulamadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bu üzücü olmuş. Hani haber bu ama fikir benim hoşuma gittiği için anlatıyorum ben size. Aynı şey Türkiye'de de benzer şekilde kullanılabilir. Ya da aynı şekilde, ya bir tane daha şirket vardı şimdi hatırlamıyorum da, adam böyle köy bölgeleri için uydu bağlantısı satıyor. Tabii bu internet için değil. Böyle baktığımız zaman hani belki bir metrelik bir sopa gibi bir şey, hatta bir metre bile değil. Bunu adam bagajından çıkarıyor. 2-3 tane vida montajlıyor ki var yanında eşyalar, yani bir tane tornavida falan. Bunları bağlıyor, tak sokuyor bir toprağa. Otomatik olarak şebeke o kadar artıyor ki çekmeyen yerlere telefon götürebiliyor. Şimdi bu ne demek oluyor? Doğal afetleri olduğunda çok iyi bir şekilde bu kullanılabilir. Bununla birlikte telefonun normal çekmediği yerlerde koyarak, dikerek kullanılabilir. Ve bunların hani ne kadar geniştir bilmiyorum ben etki alanları. Hani köyün camisine bunu yapsan iş görürüm bilmiyorum, ama bizim mesela Adapazarı'nda bir köyümüz var. Adapazarı'nın iç kısımlarında. Abi hala orada Vodafone falan çekmiyor. Vodafone kötü diye değil, sadece Turkcell çekiyor. O da iki diş çekiyor yani. Şimdi mesela burada öyle bir alet kullanılabilir. Ama bu biraz daha dediğim gibi lüks tüketimine kaçan kısmı. Ben ihtiyaç olduğu kısımda bunlar kullanılabilir diyorum. Yani böyle bir teknoloji olması çok güzel. İnsanların interneti böyle alanlara götürmeye çalışması çok güzel. Ve düşünüyorum ben bunu yapması çok da pahalı değil. Belediyeler bunu çok rahat bir şekilde, yani balon birazcık abartı bir örnek ama başka bir şekilde yapabilirler yani. Bunu ne bileyim şehir merkezlerinin bir yerlerine bağlayabilirler. Böylece bu uzaktan erişim, uzaktan bakıldığında güzel bir ağ yaratır, güzel bir network yaratır ve amacına ulaşır. Ha, bunun ben teknolojik olarak mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Sadece şu anda hayal edip ben de bizde olsa ne güzel olur diye kafa yormuştum aslında. Şimdi aslında benim anlatmak istediğim bir konu daha var ama Qualcomm'un bu Snapdragon 888 çipiyle alakalı. Bu çok uzun ve 40 dakika oldu bile. 40 dakikadır konuşuyorum. Birazcık uzattım galiba Spotify kısmında. Dolayısıyla onu haftaya bırakıyorum. Haftaya derken bunu bu bölümün yayınlanmasından 7 gün sonra olarak düşünmeyin. Hani belki part 2 olarak da çıkarabilirim. Başlangıcı özel yeniden hani bir promosyon olarak da çıkarabilirim. Ona çok takılmanıza gerek yok. Ama bugünlük podcastimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde haftanın teknolojik gündemlerini sizin için tek tek bulmaya çalışıyorum. Sizin de bir tavsiyeniz olursa bana mutlaka Derinden Teknoloji üzerinden yazmayı unutmayın. Deyin ki abi podcast'te bunu konuş, abi podcast'te bunu yapalım, iPhone 7 mi şu mu bu mu, bunları da sorabilirsiniz. Ben bunları da size en doğru ve en güncel şekilde ulaştırdığımdan emin olmaya çalışacağım. O şekilde arkadaşlarım, kendinize iyi bakın. Hepiniz tek tek öpüyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.